Kıbrıs haberlerini almak üzere Hasan Hastürer'le bir kez daha beraberiz. Hasan Bey merhaba.
Merhaba, güzel dileklerimi senin sohbetin başı bile olsa paylaşmak istiyorum.
Teşekkürler. Hasan Bey, Kuzey Kıbrıs'ın muhalif bilinen gazetesi Afrika'nın yeni bir saldırıya hedef olduğuna dair duyumlar olduğu söyleniyor. Bu konuda bize neler aktarabileceksiniz?
Evet, Afrika gazetesi Avrupa ismiyle başlamıştı. Ama ciddi bir muhalif basın özelliği taşıyor. Yani uluslararası ilgi odağı da olan bir gazete. Geçmişte bombalandı, matbaası aynı şey bombalandı. Bir tetikçi gitti kapısına, kapıyı açtığı zaman tetiğe bastı, tabancası tutukluk yaptı. Yoksa bir gazeteci hayatını yitirebilirdi. Pazartesi sabah da tekrardan ilginç bir saldırı olayıyla yüzleşti Afrika gazetesi. Görüntü kayıtları olduğu için tam zamanı da kayıtlarda ortaya çıktı. Sabah 7'yi 1 dakika 52 saniye geçe biri bir poşet içerisinde öldürülmüş bir köpeği getirdi ve Afrika'nın kapısına bıraktı. Tabii ki bu hem Afrika gazetesinin bizzat kendi yayınlarıyla hem de toplumun özellikle medya kuruluşları ve basın camiasından ciddi bir tepkiyle karşılandı. Afrika gazetesi geçmişte hem siyasi tavırları vardır hem de yasa dışı ya da mafya diye tanımlanabileceğimiz gruplarla ilgili çok cesur yayınlar yapan bir gazete. Yani çok sıra dışı. Genel yayın yönetmeni Şener Levent'tir ve Şener Levent Güney'de yayınlanan tiraj bakımının da ikinci sırada olan Politis gazetesinde yıllardır eş zamanlı olarak yazılar yazıyor. Şener Levent'le de bu yayın öncesi görüştüm. Polisin konuyla ilgilendiğini ancak yeterince duyarlılık gösterip göstermediğini ifade etti. Bu konuda kuşkularını seslendirdi. Tabii ki Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz Afrika gazetesinin binasının noktasını bile bilenler var ama bilmeyenler için şöyle bir özellik var. Afrika gazetesi bir apartmanın ikinci katındadır ve hemen yakınında Cumhuriyet Meclisi vardır. Az çaprazında Türkiye Büyükelçiliği vardır. Hem rezidans olarak hem de çalışma ofisleri olarak ve birazcık şöyle sağ tarafa döndüğünüz zaman da karşı tarafta Cumhurbaşkanlığı vardır. Bu konuda Şener Levent ve herkes nasıl bir cesarettir bu deniliyor. Çünkü orada sadece Afrika gazetesinin değil, diğer bütün iş yerlerinin ve bu önemli kuruluşların da yüksek duyarlılığı olan, teknik kapasitesi, kalitesi yüksek, görüntü kayıt sistemleri var. Buna rağmen birileri buna nasıl cesaret eder şeklinde. Tabii ki bir şeylere benzetiliyor. Baba filmi var. Baba filminde de bir atın başının kesilerek bir mesaj verilmek istendiğini hatırlat Şener Levent. Ancak bu kez aslında zaman zaman toplumda bir yılgınlık ve çekingenlik olur. Afrika gazetesine yönelik bu saldırı bu kez toplumun ciddi kesiminden ortak bir tepkiyle karşılaştı. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta gerek askeri gerek polis toplam güvenlik güçleri tanımlaması altında ciddi bir sayı vardır ve belki bunun nüfusla orantılandığı zaman ortaya çıkan sonuç dünyada en çok kişi başına düşen güvenlik görevlisi bakımından en üst nokta olarak ifade edilebilir. Böyle bir ülkede bir basın kuruluşuna karşı böyle bir saldırının olması pek çok soruyu da birlikte getirdi. Şimdi ortak beklenti bu hoş olmayan eylemi gerçekleştirenlerin, onun arkasında olanların tutuklanması ya da çok sıra dışı eğer mantık dışı bir kişinin davranışıysa onun da ortaya çıkması. Yani siyasi bir nedeni vardı, siyasi bir nedeni mi var? Herhangi bir mafyanın bir tehdidi midir? Tabii çünkü Afrika gazetesi sürekli zaman zaman artan tehditler alan bir gazete. Suçluların ortaya çıkması toplumsal zor açısından da önemli görülüyor.
Girne Amerikan Üniversitesi'ne bağlı olan araştırma kurumu Girne Araştırma Enstitüsü'nün 2013 yılından bu yana yaptığı yıllık beklenti anketinin üçüncüsünün sonuçları açıklandı. Anketin ortaya çıkardığı sonuçları bizimle paylaşır mısınız? En önemlisi hangisi mesela?
Oldukça ilginç bir anket. 2013 yılından beri yapılan bir çalışma ve sonuçları hep merakla bekleniyor. Ve bu kez de sonuçlar açıklandı. Ve bu çalışmada toplumun bütün kesimlerini yansıtacak gerek cinsiyet, gerek meslek grubu, gerek yaş, gerek gelir durumu her şeyle beraber bir tablo ortaya çıktı. Tabii bu tablo da en çok dikkatimi çeken, öncelikle onu söyleyeyim, biraz da toplumun gelir dağılımını da gösteriyor. Türk parası olarak Kuzey Kıbrıs'ta Türk parası kullanılıyor. En yüksek gelir grubu 2000 ile 3000 TL arası %30.1, 22.5 bin ile 2000 arası geliri olan, 500 ile 1000 arasında da geliri olan hani daha %3.5 gibi bir nüfus oranı var ki çok da küçümsenemez. 4000 TL'nin üzerinde olan da %7.7, 3000-4000 arası da %18 bir gelir grubu görünüyor. Beklentilere gelince oldukça ilginçti. Sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çözülmesi gereken en önemli sorunu nedir? Bu soruda birinci sırada Kıbrıs sorunu çıktı. Kıbrıs sorunu birinci sırada yer aldı ki bu 2013 yılında %24.06, geçtiğimiz yıl %20 iken bu yıl %30.29 gibi yüksek bir oran çıktı. İkinci sırada yolsuzluk ve rüşvet çıktı. %13.28. Buna yakın bir oranda sağlık ve sosyal güvenlik konusu yer aldı. Ama Kıbrıs sorununun bu boyutta yüksek olması toplum içindeki huzursuzluktan kurtuluş olarak da görülüyordu. Ya da öyle yorumlandı. Bir de kurum ve kuruluşlardan en çok hangilerine güveniyorsunuz diye bir soruda çok açık ara bir şekilde ordu, silahlı kuvvetler 41.45 ile en üst sırada yer aldı. Meclise duyulan güven, Cumhuriyet Meclisi'ne duyulan güven %7.86. Cumhurbaşkanlığına duyulan güven %9.99. Üniversitelere duyulan güvende ilginç bir düşüş var. Üniversite sayısı kuzeyde yükseldi. Bu yükselmeyle kalite ve güvende bir sorun yaşanıyor. 3.61 ve siyasi partilere duyulan güven 1.28. Tabii ki mahkemeler merak edilebilir. %8.82. Silahlı kuvvetlere duyulan güvene karşılık %41.45. Polis teşkilatına duyulan güven 6.27 ki geçen yıl 13.52, bir önceki yıl 18.17 idi. Belirli konularda polis teşkilatının zafiyeti olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Burada bir başka soru vardı. Beklenti bakımından hükümetten en önemli beklentileriniz nedir? Burada da yine ilk sırada Kıbrıs sorununun çözümü ilk sırada yer aldı %42.9, işsizliğe çare 22.8 ve üçüncü sırada Türkiye ile yapılan ekonomik protokolün hayata geçmesi. Çünkü Türkiye ile yapılan ekonomik protokol hayata geçmediği zaman Türkiye'den adaya gelen mali yardımlarda bir duraksama oluyor. Bir de şu önemliydi, hükümetin sürekliliğini en çok ne etkiler diye bir soru soruldu. Yani halkın tepkisi mi vesaire bunun gibi, ama Türkiye'nin tutumu %39.5 ile ilk sırada yer aldı. Hükümet çalışmaları ve icraatları ikinci sırada. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan ekonomik protokolün uygulanıp uygulanmaması, yani bir anlamda aslında Türkiye'nin tutumu ve Türkiye ile yapılan ekonomik protokolü birleştirirsek %60'lara yaklaşan bir oranla karşılaşırız. 56-57'lerde, %57'lerde oldukça ilginç. Bir de şu, Kıbrıs sorununun çözümü eğer çözüm olmazsa hangi taraf sorumlu olacak? Bu noktada da Kıbrıs Türkler net bir şekilde %57.4 ile Kıbrıs Rum tarafı diye bir yanıt verdi. Kıbrıs Türk tarafının çözümü hazır olduğu anlaşılıyor. %6.6 suçlu oluruz dedi. Türkiye'ye 12.6 denildi. Ama çok net bir şekilde suçlanan taraf Kıbrıs Rum tarafı olacağı ifade edildi. Türkiye'den adaya getirilecek suyun Kıbrıs sorunun çözümüne katkısı olacağına inanıyor musunuz diye bir soru soruldu. %48.3 ile hayır diye bir yanıt çıktı. Evet de 44.8, tabii ki bu soruda fazla bir seçenek de yoktu. Son bir paylaşım yapayım izninizle. 2016 yılı içinde kazancınızda veya gelirinizde artış olacağına inanıyor musunuz? Hayır cevabı %65.9. Tabii ki bütün bunların hepsi toparlandığı zaman memnuniyet katsayısı, Kıbrıslı Türklerin hayatlarından memnun mu katsayısı %5.55 gibi oldukça düşük bir oran ortaya çıktı. Bu da Kıbrıslı Türklerin hem memnun olmadıklarını hem de bununla bağlı olarak mutlu olmadıkları gibi bir tabloyu önümüze koydu. Kıbrıs'ta yaşayan, burada doğup büyüyen bir insan olarak bu sonuçları gerçekçi buluyorum derseniz, oldukça gerçekçi buluyorum. Sokakta aynen bunu gösteriyor.
Kıbrıs sorununa çözüm çabaları ivme kazanarak devam ederken iki toplumlu koronun Güney Kıbrıs'taki konseri iptal edildi. Konserin neden iptal edildiğini biliyorsanız bize de aktarır mısınız?
Evet, iki toplumlu koro Kıbrıs'ta oldukça popüler bir koro. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. 1997 yılındaki henüz adada iki toplum arasında geçişlerin olmadığı bir dönem. Yani sınırın çok kontrollü ve çok sıkı olduğu bir dönemde 1997 yılında kuruldu ve çok sıkıntılar yaşadı çalışmalarını sürdürmek bakımından. Buna rağmen sonuçta 19 yıllık geçmişi olan bir koro ve Avrupa'da da değişik yerlerde de konserler vererek Kıbrıs'taki toplumlar bir arada fiilen bir birleşmeyi gerçekleştirmiyor ama koro Türkçe ve Rumca şarkılar okuyor, şarkılar seslendiriyor ve performansları da çok ciddi ilgi görüyor. Ve gerek Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın huzurunda da konserler verdiler. Ancak geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs'ta bir okulda konser vermek gündeme geldi. Ve bu konserle ilgili hazırlıklar, her şey tamamlandıktan sonra okul idaresi Elam diye aşırı sağ eğilimli bir hareketin tehdidinden korkarak, çekinerek konserde bir de Türkçe şarkı vardı. İki toplumlu bir koro zaten. Türkçe şarkının okunmamasını istedi. Tabii ki koro şarkısını okumak isteyince de konser iptal edildi. Bu iptal hem adanın kuzeyinde hem güneyinde barışa duyarlı grupların hassasiyetini ortaya koymalarına neden oldu. Bir duyarlılık ortaya konuldu. Tabii bunu genelleme yapıp Rum toplumuna mal etmek isteyenler de oldu ama sağduyuyla bakıldığı zaman bir okul idaresinin edilgen bir davranışıyla ortaya çıkan ama toplumsal barış ve çözüm yanlılarının şiddetli tepkisiyle karşılaşan bir durum oldu. Konunun tekrar değerlendirileceği ve önümüzdeki günlerde konserin yapılıp yapılmayacağının tekrar gözden geçirildiğine dair koronun Türk şefi Kürşat Tilki tarafından bir açıklama yapıldı. Belki basit bir olay ama iki toplumlu bu kadar uzun geçmişi olan bir çalışmanın kesintiye uğramasından olumsuz mesajlar çıkarmak mümkün. Bu nedenle ortada bir hassasiyet var. Umalım iki toplumlu koro hem Türkçe hem Rumca şarkılarını sonsuza kadar söylesin.
Çok teşekkürler bu haftaki bu haberler için.
Ben teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum tekrardan.